Ayrım 6.
Beş çayları özellikle zevkliydi. Basit aile eğlentileri başlamıştı. Bol paralı, sigaralı, çikolatalı, göze batan bir yaşama zevkiyle dolu, pastel tenli İngiliz kızlarıyla kol kola gezen çok sayıda Amerikalı, savaşın bitmediğini, daha pek çok acı çekileceğini hatırlıyordu. Louis, özellikle kışın hava savaşları sırasında sevdiği ama şimdi kendisine yabancı gelen kentten pişmanlık duymaksızın ayrılıyordu. Rayak'ta bir çırpıda bütün haberler verildi. Amerikalılar Darlan'la anlaşmışlardı. Bu akla gelmezdi. O aşağılık siyaset yine çıkmıştı ortaya. Poker oynar gibi savaşıyorlardı. İnsanın aklı ermiyordu bu işe. Ölmeye gelince, insanlar basit, soylu bir şey uğruna ölmeye hazır. Anlatılanlara göre Cezayir'de Pöteyn'in adamlarının tutuklattığı kişiler cezaevlerinden çıkarılmamış. Galiba sonunda bizi asker kaçağı ilan edecekler. Siyaset adamları kahraman olacak. Yeni arkadaşlarla tanışma, ateşli hazırlık dönemi, göğüste Normandiya filosunun leoparları, hangi avcı uçaklarının, Amerikan mı Rus mu, daha iyi olduğu konusunda tartışmalar, Darlan'ı ve gelecek konusundaki düşünceleri arka plana itmişti. Fransızların havaalanının az ilerisinde de Amerikalılarınki vardı. Fransız havacıları Amerikalı meslektaşlarını akşam yemeğine çağırdılar. Yeni doğmuş bebekler gibi saf bakışlı, dev gibi temen Jeffer, masada Louis'nin yanına oturmuştu. Önceleri hareketleriyle şaşırtmıştı Louis'i. Dirseklerini masaya dayamış, neredeyse masanın üzerine yatarak sigarasının dumanını masadakilerin suratına üflüyordu. Cümlelerini hiç durmadan tekrarladığı ahlar ve oflarla kesiyordu. Sonra Louis düşündü. Hiç olmazsa bu, aklından geçeni söylüyor. İngilizlere gelince ağızlarından tek kelime almanın yolu yok. Yemeğin sonunda hepsi biraz sarhoştu. Davet bir gürültü ve patırtı içinde sona erdi. Fransızların içinde pek çok yiğit var dedi Temen Jeffer. Öyle ya, Napolyon da sizden çıktı. Lafayette. Ama son yıllarda geri kaldığınızı kabul edin. Bir Devotin'le bir Messerschmitt uçağı düşürülemez. İngilizler de sizden iyi hazırlandıkları halde geriydiler. Yazık ki Amerika'yı görmediniz. Gerçekten bir yeni dünya. Louis sinirlendi. Savaş başladığı sıra İngilizler bir şey söylememişlerdi. Biz bozguna uğradıktan sonra işe koyuldular. Size gelince, daha savaşı tam anlamıyla girmediniz bile. Anlamıyorum, neyinizle övünüyorsunuz? Bir Manş denizinden ötürü İngilizler bizden daha kurnazsa, siz de kurnazlığınızı koca bir okyanusa borçlusunuz. Jeffer anlamamıştı. Louis tekrarladı. Derken Jeffer gürültülü bir kahkaha attı. Gerçekten Amerikalıların seveceği bir mizah anlayışınız var. Onun gülüşü Louis'i daha da kızdırdı. Ya Darlan'la yaptığımız pazarlık? O da mı Amerikan mizahına uygun düşüyor? Fazla bir şey anlamıyorum dedi Jeffer. Siyasete aklım ermez. Savaştan önce bütün ilgilendiğim işim sinema ve bokstu. Ama kötülük bunun neresinde? Bizim binbaşı bu anlaşmanın pek çok Amerikalının hayatını kurtardığını söylüyor. Rus değiliz. Bizden kimse pisi pisine ölmek istemiyor. Sizce Ruslar istiyor mu pisi pisine ölmeyi? Canım, Rusların yiğitliğini herkes biliyor. Ama bizim bambaşka bir hayat görüşümüz var. Gazetelerden birinde bir Rus havacısının kendisini Alman bombardıman uçağının içine attığını okudum. Filmlere yakışacak özellikte bir davranış. Ama benim aklım pek ermiyor. Herhalde felaketle karşılaşmadığınız için almıyor aklınız. Şimdi Fransızlar Rusları sizden çok daha rahat anlayabilirler. Siz... Bir Rus'la tanıştım. 2 gün aramızda kaldı. Kötü hava koşulları uçmasına fırsat vermiyordu. Çok sevimli bir çocuktu. Kendisine bir çakmak armağan etmek istedim. Ne yazık ki sigara içmiyordu. Sizin gibi yaşamak istemediğini mi sanıyorsunuz onun? Dünya borsalarında doların değeri ruble ve franktan çok daha yüksek, kabul. Ama bir Rus ya da bir Fransızın hayatı... Louis, Jeffer'ın kendisini dinlemediğini fark etti. Amerikalı, çok güzel konuşuyorsunuz dedi. Bütün Fransızlar güzel konuşuyor. Göreceksiniz, yakın gelecekte Amerikalılar Fransa'yı kurtaracak. Size son model bir çakmak armağan etmek isterim. Louis, bütün bunları çok gerilerde bırakmış gibiydi. İşte, bir Rus kentindeydi şimdi. Kar yağıyordu. Bembeyaz kuşlar uçuşuyordu gökyüzünde. Sessiz ve düşünceli, insanın başına, omuzlarına, kirpiklerine konuyorlardı. Buralı insanların yüzleri başka türlüydü. Masum da hepsi. Yakınları cephede olmalıydı. Ne garip bir kent. Büyük bir ev, yanında tahta bir kulübe. Pek az dükkan, kahveye benzer bir yer yok. İnsanlar çoğu kere sokağın ortasından yürüyorlar. Louis, bunların alfabesini biliyor musun? Hayır, konuşmalarından da bir şey anlamıyorum. Ama savaştıklarını insan duyuyor. Stalingrad'a zamanda varabilecek miyiz? Yeni bir uçağı kullanabilmek için aylar boyu çalışmak gerek. Burada her şey değişik. Sigaraların ucunda kartondan bir zıvana var. Yemeklerden sonra değil, daha önce likör içiyorlar. 20 sözcük yazdım defterime. Öğrenmeye çalışacağım. Rene, gazete okumayalı 8 günü geçti. Bir şeyden haberimiz yok. Akşamları bir hoparlörün önünde duruyor, söylenenlerden bir tanesini anlayabiliyorlardı. Stalingrad. Louis tercümanı sorguya çekti. Kent dayanıyor mu? Tercüman açıklama yaptı. Son bildiride saldırımızın sonuçları açıklandı. 95 bin ölü, 72 bin yaralı. Koca bir Alman ordusu da kuşatıldı. Nerede? Stalingrad'da. Louis Rene'nin peşinden koştu. Duydun mu? Almanlar kuşatılmışlar. Rene, asıl savaş şimdi başlıyor. Paris için, Toulon için, her yer için. Rene karşımda dikiliyor ve gülüyor. Gökyüzünün masmavi bir köşesini, Fransa üzerinde parıldayan güneşi görür gibiyim. Sarhoş olduğumu sanıyorlar. Vodka içmedim ama sarhoşum. Yakında savaşma sırası bize gelecek. Hepimize yak uçakları veriyorlar. Komutan bunların çok iyi uçaklar olduğunu söyledi. Her şey hızlansa bari. Yazık ki insan birkaç mektup birden yollayamıyor. Londra'da binbaşı Davy'ye bir mesaj. Stalingrad'da durum tersine döndü. O da duymuştur ama böyle bir haberin altına imzamı atmak isterdim doğrusu. Orada değildim ama Fransızım ben de. Fransa, annemin mezarı, gökyüzünün mavisi üzerinde seyrek yapraklı koca bir diş budak ağacı. Ve Almanlar. Jeffra'ya da bir mektup yazmak isterdim. Çakmağa teşekkürler. Karton uçlu sigaralar hoşuma gitmiyor. Buna karşılık Rusya'da savaşılıyor. Size bir şey söyleyeyim mi Jeffer? Ruslar yalnız ölmeyi değil, Almanları yenmeyi de biliyorlar. Sonra Paris'te, Tur'da ya da küçük bir kasabada, Bécon-le-Bruyère'deki meçhul bir genç kıza da mektup. Sevgilim, soğuk Rusya'dan zaferin kanatları üzerinde döneceğiz. Sarhoşum galiba, oysa bir yudum içki içmedim. Almanlar kuşatıldı, şimdi yenilme sırası onların. Şu sıra burada olmak ne iyi. Birkaç gün sonra Fransız havacıları sirke gittiler. Akrobatı, zayıf ve yorgun kadın süvariyi, hüzünlü palyaçoyu alkışlıyorlardı. Arada herkes başlarına üşüştü. Soruyorlardı, İngiliz misiniz? Louis ve arkadaşları cevap veriyorlardı, Fransız. Orta yaşlı bir kadın Louis'nin yanına geldi, küçük bir mendil uzattı. Louis şaşırmış, bir şey anlamamıştı. Tercüman yardımına koştu. Kadın, Zola'yı okudum diyordu. Benim de oğlum havacı, sizin gibi. Anı olarak alın bu mendili. Louis'nin içinden kadını öpmek geldi ama cesaret edemedi. Geniş avucunda kelebeği andıran minicik mendili tutuyor, buruşturmaktan korkuyor ve durmadan tekrarlıyordu. Spasibo. Kadın anneme ne kadar da benziyor. Rene, burası çok soğuk ama biliyor musun, hayatımda böyle bir sıcaklık duymamıştım. Issız, karanlık bir sokakta yürüyorlardı ve kar gürültüsüz yağıyor, yağıyordu. Elinde tıraş fırçası, keler yüzünü sabunluyor. Bir görseler beni diye düşündü. Ne Gert atanır, ne de Mimi. 3 ayda 20 yıl yaşlandım. 34 yaşına bastığımda yolun yarısına vardığımı söylemiştim Willie'ye. O sıra sonun bu kadar yaklaştığını düşünmemiştim. Geriye göz atmak, geçmişin bilincine varmak gerek. Ama Keller bir türlü dikkatini toplayamıyordu. Uzun süreden beri tıraş olmamıştı. Çenesini kesti. Sonra nedenini kestiremeden düşündü. Ah! Kıçıma bir mermi parçası girse, bu kadarla kurtulamayacağını düşündü hemen. Kuşatma çemberinin en dar yerlerinden birindeydi. Eskiden yaralılar yünkerlerle götürülüyordu. Şimdi yalnız yüksek rütbeli subaylar bindiriliyordu uçaklara. Demek son yaklaşmıştı. Renkli, gürültülü geçmişti son yılları. Mimi, Lotte, Harkoflu ufak tefek kızıl saçlı kızlar, alemler, Vili'nin köpeği sallandırışı. Düşünme çağı gelmişti ama yeniden daldı. Astsubay Stelbreth, Krummer ve Grün'ün tayinine konmuştu. Oysa ikisi de sabah ölmüştü. Stelbreth ekmeği çantasına gizlemişti. Şimdi Teğmen'in yanındaydı. Hayatımda bir şey çalmadım. Çocukken bile büfenin içindeki şekerlere el sürmezdim. Ama şimdi kurt gibi açım. Aslında hiç hakkı yok. Neden Stalbret 450 gram ekmeğe konacakmış? Ben ondan daha güçsüzüm. İstediği kadar kuşkulansın benden. Nasılsa bir şey kanıtlayamaz. Keller çantayı karıştırdı. Ekmek yoktu içinde. Alçak herif. Bir çırpıda yemiş hepsini. Keller birden kahkahalarla gülmeye başladı. İşte yepyeni bir konu. Profesör Borhard'ın bilim dünyamızın büyük umutlarından dediği antropoloji bilginin gözü bir somun ekmekle dönüyor. Haksızlık yapmaya kalkıp bir lokma ekmek bulamıyor. Kayınbiraderimden 300 mark borç aldığımda söz verdiğim tarihte parayı iade edip edemeyeceğimi düşünmüştüm. Uygarlığımız göz açıp kapayıncaya dek kaybolan bir ciladan başka şey değil. Öylesine açım ki bir lokma ekmek için adam boğabilirim. Bu daracık yerde kuşatılmış 2 aydır acı çekiyorlardı. Önceleri kimsenin bir şey bildiği yoktu. Belki generallerin durumundan haberleri vardı. Ama Teğmen Kraus'un değil. Vögler'in izine yolladı. Dönüşünde Vögler bir nara atıp tebrikler dedi. Rus kuşatmasının tam göbeğindeymişiz. Pek çoğu inanmak istemedi. Biz Rusları kuşatmıştık. Bu da nesi? Ama Vögler'in haklı olduğu ortaya çıktı. Teğmen Kraus Keller'le konuşurken karşısındakinin basit bir subay değil, Heidelberg Üniversitesi öğretim üyesi görevlilerinden olduğuna dikkat çekiyordu. Keller pek konuşkan değildi. Kraus ara sıra başkalarına söyleyemeyeceği şeyleri ona açardı. Aralık başlarında Keller'e tümen komutanının Rostov üzerine çekilmekte direttiğinden söz etmişti. Pek çok general bu görüşü paylaşıyordu ama subaylar arasında her ne pahasına olursa olsun Stalingrad'ı korumak taraftarları çoktu. Kraus şunları demişti. Hepsi partinin göz dönük adamları. Savaşın ne olduğundan haberleri yok. Keller şaşırdı kaldı. Onu en çok etkileyen de Teğmen'in partili gözü dönükleri suçlamaktan çekinme işiydi. 1933 yılında kötümserler böyle konuşurlardı işte. Ama sonradan bu tür şeyler akla gelse bile insan ancak karısına hem de alçak sesle açılabilirdi. Kraus gibi birinin de dili çözüldüyse işler kötüye gidiyor demekti. Ağustos'tan beri Stalingrad'a saldırıyoruz. Kısa süre önce son direniş yuvalarını da ezme emri aldık. Derken gözle görülür bir değişiklik oldu. Kendimizi Stalingrad'ı savunur halde bulduk. Bir şey anlamıyorum artık. Günlük hayat değişmişti. Topların hep o dayanılmaz gürültüsü, bir ev ya da bir siper almak için verilen savaşlar, Vili'nin çocuksu maskaralıkları, Vergao'nun palavraları, Schmidt'in yakınmaları. Yiyecek vardı ama kötüydü. Yeterince beslenemiyorlardı. Vögler, Roman süvarilerinin piyade olduğunu anlatıyordu. Vergao hem tıkınıyor hem de bağırıyordu. Şu Romanları gebertebilirim. Bir domuz ya da kas kesildiğinde hepsi hazır ve nazır. Ama sıra Ivan'ı püskürtmeye gelince koydun sabul. Kraus açıklama yaptı. Führer'in emri. Ne olursa olsun dayanmaktı. Von Manstein komutasında kalabalık, çok sayıda tankı olan bir ordu kuşatılan garnizonun yardımına koşuyordu. 15 gün daha geçti. Bir Rus usta nişancısı Vögler'i öldürmüştü. Soğuklar bastırdı. Tayın daha da ufaldı. Askerler güçten düşüyor, donuyorlardı. Teğmen Kraus durmadan tekrarlıyordu. Takviye birlikleri yakında gelecek. Ama Keller'le baş başa kaldıklarında şöyle dedi. Von Manstein'ın tankları güç durumda. Bizim onlarla bağlantı kurmamız gerekiyordu. Bir yanlış anlaşılma oldu. Yeni atanan ve bağırmaktan başka bir şey bilmeyen komutanlar var. Artık yapacak bir şeyimiz kalıyor, dayanmak. Almanya'nın şerefi söz konusu. Ah, Noel gecesi parlak olmayacak. Noel şerefine yarım oka ekmek, konserve, biraz da rom verdiler. Keller mahzundu. Öylesine güçsüz düşmüştü ki ilk yudumda kafayı buldu. Yumuşacık bir kadının tatlı yakınlığına, okşamalarına gerek duyuyordu. Ruslar da tam onların bulunduğu kesimi dövüyorlardı. Alçak oğlu alçaklar, bayrama seyranı aldırdıkları mı var? Keller madeni pulların serpiştirildiği Noel ağacını, göğsünde tahta tüfeğini sıkan Rudy'yi hatırladı. Gerta uzun zamandan beri bugün için hazırlanıyordu. Yağlı bir kas seçiyor, badem ve meyve şekerlemelerinden bir pasta yapıyordu. Keller'in karnı doymuş gibiydi ama sakin sakin yiyecek, düşünecek hali bile yoktu. İnsanoğlu gerçekten bir hayvan mıydı? Böyle bir gecede bile bu tür kuşkulardan kendimi kurtaramıyorum. Gerta'yı gözünün önüne getirmeye zorladı kendini. Nedenini bilmeden ilk tanıştığı sıralardaki haliyle çıktı karşısına. Zayıf ve saf. Keller ona sarıldığında içini çekerdi hep. Seni üzdüm mü diye sorardı Keller. Hayır derdi Gerta, mutluluktan inliyorum. Sevgili Gerta'sını göremeyecekti bir daha. Keller burnunu sildi. Gözyaşları burnundan akıyordu. Kendi kendisine acıdı. Öylesine büyük, öylesine dokunaklı bir duyguydu ki bu, uyuyamadı bir türlü. Keller kendini avutmaya çalışıyordu. Herkes kötü yiyecekler yüzünden bitkin. Koca bir adam serçeleri güç doyuracak yiyecekle yetinebilir mi? Vergao, birliğin en dayanıklı adamı sayılıyordu. Yürüyüşlere kolaylıkla katlanıyor, korku nedir bilmiyor, soğuktan yakınmıyordu. Hayvanlığıyla bazılarını isyan ettirse bile yine herkes ona saygı duyardı. Geçtikleri her kent ya da kasabada en azından bir kişi öldürmüştü. Hem yalnız komünist ya da Yahudi değildi bunlar. Öldürdükleri arasında sıradan kişiler de vardı. Karkov'ta kadının birini balkona asmış bağırıyordu. Bu karı mukavemetçilerle işbirliği yapıyordu. Sonradan itiraf etti. Tahtaların arasına altın saatini gizlemişti. Beni amma da uğraştırdı ha. Şimdi aynı Vergao tanınacak halde değildi. Durmadan yakınıyor, söyleniyordu. Neden acı çekecekmişim? Ne kötülük ettim ki? Midemin altı üstüne geliyor sanki. Schmidt yarısı kopmuş eski bir kağıdı gösteriyordu herkese. 7 Ocak 1678 günü Azize Dorothy karşıma çıktı. Bu yazıyı temize çekip 3 Paternoster duası okuyan ve bir din adamına sadaka veren kişiyi yüce kurtarıcımızın ateşten, soğuktan ve bağırsaklarının alt üst olmasından koruyacağını söyledi. Keller Schmidt'e eşek dedi ama yazıyı bir kenara kaydetti. 3 kere Paternoster okudu. Kendi kendine de sadakaya gelince ona asıl benim ihtiyacım var dedi. Schmidt içini çekiyordu. Neden geldik buralara? Herkes Bavyera'da bile böyle bir aptala rastlanmadığını söylerdi. Birlikteki tek Bavyeralı Schmidt'ti. Yine de Keller aynı soruyu kendi kendine sordu. Neden geldik sanki buralara? Rusların bir ultimatum verdikleri söylentisi dolaştı. Teslim olanların hayatına dokunulmayacaktı. Keller bunun doğru olup olmadığını temene sorma cesaretini buldu. Kraus cevap verdi. Ben de sağdan soldan duydum aynı şeyi ama üstlerimizin sırlarını bana açtıklarını sanmayın. Kurtulabilecek miyiz dersiniz? Hayır, karşımızdakiler ne Fransız ne İngiliz. Ruslara teslim olamayız. Pek çok, bir süre ne diyeceğini düşündü. Savaş çok acımasız bir hal aldı demek istiyorum. Gece Willy Keller'e fısıldadı. Dayanamayacağım. Biraz cesaretim olsa siperden başımı çıkarırım. İvan beni oracıkta temizleyiverir. Generale ölüm kolay geliyor. Yaşayacağı kadar yaşamış. Hem acı çektiği de yok. İstediği kadar yiyecek buluyor. Barınağı sağlam. Bütün top mermilerine meydan okuyor. Ben daha doğru dürüst yaşamadım bile. 19 yaşındayım. Neden ölecekmişim? Söylentiye göre Ruslar teslim olmanızı istemişler. Tam inanılacak adamları buldun. Söz verir, sonra da hepimizi temizlerler. Neden? Asyalı hepsi, canavarlık kanlarına girmiş. Hem hepsi bize çok kızgın. Vergao'nun Milerova'da 3 Rus'u nasıl astığını hatırlıyorum da. Ben kimseyi asmadım dedi Vili aceleyle. Matrak olsun diye 2 kere dar ağacı önünde resim çektirdim yalnız. Neden benim karşımda kendini temize çıkarmaya çalışıyorsun? Ben Ivan mıyım? Keller düşünüyordu. Dijon'da ne rahattık. Ama pençelerine düşseydik, Fransızlar da bize neler yapmazdı kim bilir. Sırf benimle yaşadığı için Mimi'yi nasıl dövmüşlerdi. Ya Profesör Dumas? Ne pis bir moruktu. Onun gibiler adamı boğazlayabilir. Belki suç biraz da bizde. Çünkü işgalci olarak ilk gelen biziz. Bu iş her zaman tatsızdır. Hem bizimkiler ara sıra çok daha kaba davrandılar. Ben kimseye kötülük etmedim. Bir iki kere kafayı çektikten sonra patırdı çıkardım ama ne önemi var? Bizi sevmiyorlar. Genellikle kimse sevmiyor bizi. Üstelik korkuyorlar da. Vergao'nun Fransızlara iyi davrandığına yemin edemem. Bilmiyorum. Bizim birlikte değildi. Ama Rusya'da çok ileri gitti. Ben bir tek sivil öldürmedim. şiddet göstermedim değil. Ruslara rica ederim ya da kusura bakmayın denmez. Alışmamışlar böyle şeylere. Benimle gelmek istemeyen genç kızı zorla sürüklediğim doğru. Ama cinayet mi bu? Bir erkek uzun zaman kadından yoksun kalırsa görgü kurallarını unutabilir. Hem kendisine hiçbir kötülük etmedim. Ağlıyordu ama bütün Ruslar biraz kafadan kontaktır. Dostoyevski'yi okumak bunu anlamaya yeter. Vergao ya da Vögler başka. Onlar çok ileri gittiler. Ama kim ağzını açıp bir şey söyleyebilir onlara? Teğmen gözü dönüklerden değil. Tersine ince bir adam. O bile eliyle bir sürü haydudu, bir genç kızı astı. Ruslar ilk anda bizi deli ettiler. Durumu bir türlü kabul etmek istemediler. Aslında Kraus haklı. Artık dayanmak gerek. Başka çıkar yol yok. Sabah olduğunda gece Vergao'nun Ruslara kaçtığını öğrendiler. Temel şöyle dedi. Ben de hep askerden çok cellat izlenimi uyandırmıştı. Vili sövüyordu. Alçak herif. Herkesten daha kurnaz çıktı. Neden böylesine çöktük diye düşünüyordu Keller. İki ay önce Rusların durumu umutsuzdu. Rusların herkesten yürekli olduğunu söylemek için insanın deli olması gerekir. Ödleklere her orduda rastlanır. Sorun bu değil. Ruslar kendi ülkelerindeydiler. Kendi kentlerini savunuyorlardı. Führer bize Stalingrad savunucuları diyor. İnsanın kulağına bu söz pek sahte geliyor. Bir Rus kentinin yıkıntılarını neden koruyacakmışım? Şimdi de haklı. Nerelere kadar geldiğini düşündükçe insanın başı dönüyor. Yazın hayatımdan hoşnuttum. Neredeyse Asya'ya varmıştık. Develeri görüyorduk. Değişik bir hava içindeydik. Şimdi korkuyorum. İnsan hep ölümden korkar. Özellikle evinden çok uzaklardaysa. 10 yıl önce 33 Ocağı'nda Keller Müllers'le birlikte üniversiteden dönüyordu. Profesör Borhard'ın konferansından söz ediyorlardı. Hava çok soğuktu. Müllers birden durdu, alçak sesle sordu. Hitler deli değil mi sizce? Verdiği söylevi dinledim. Paranoyanın bütün belirtileri var adamda. Keller şu cevabı vermişti. Bilmem, sakın kimseye söylemeyin ama. Evet, o sıra benim de bir takım kuşkularım vardı. Müllers gibi kuşkularımı açık açık söyleyemedim tabii ama yine de kuşkuluydum. Sonra Führer'in bir dahi olduğuna inandım. Herkes inandı. Öyle ya, bizi zaferden zafere koşturuyordu. Müller saklıydı belki. Bütün Alman gençliğini bu cehennemin içine itip yüzüstü bırakmak olacak şey mi? En kötüsü Bolşevik bildirileri gibi düşünmeye başlamam. Belki bir saat sonra öleceğim ve ölmeden önce ihanet ediyorum. Alçakça bir şey. Ama neden ölecekmişim?